Hoş geldin. Bu hafta gönderdiğin kaynaklar bizi öğretimin tam kalbine götürüyor. Yani o en görünür yüzüne, öğretim materyallerine.
Evet.
Önümüzde bir sürü makale, tasarım notları, hatta telif hakları metinleri var. Amacımız da şu: bütün bu bilgileri harmanlayıp etkili bir materyali, hani o sıkıcı bir çalışma kağıdından ayıran şey ne, onu senin için bulup çıkarmak.
Aslında bütün bu kaynakların sorduğu temel soru hep aynı, değil mi? Bir materyali iyi yapan şey ne? Yani en son teknoloji olması mı? Göz alıcı tasarımı mı? Yoksa bütün bunların arkasında yatan o pedagojik düşünce mi? O aha anını yaratma hedefi mi?
Aynen öyle. İşte biz de bu soruların peşine düşeceğiz. Bir materyalin amacı nedir? Nasıl geliştirilir? Mayer'in o meşhur ilkeleri ne anlama geliyor?
Ve tabii o çok göz ardı edilen ama bir o kadar da önemli konu.
Telif hakları ve açık kaynaklar. O dünyaya da birlikte dalacağız. Hazırsan başlayalım.
Hadi bakalım.
O zaman en temelden girelim konuya. Öğretim materyali deyince, yani aklımıza ilk ne geliyor? Genelde akıllı tahtalar, tabletler, belki bir video.
Evet, teknolojik şeyler.
Ama kaynakların da altını çizdiği gibi olay aslında teknoloji değil. Bazen tebeşirle çizilmiş basit bir diyagram en karmaşık animasyondan bile daha etkili olabiliyor. Sanırım asıl mesele hedefe hizmet ediyor mu, etmiyor mu?
Kesinlikle. Zaten temel amaç o. Öğrenmeyi desteklemek ve kalıcı kılmak. İyi bir materyal ne yapar? Soyut bir şeyi alır, somutlaştırır.
Elle tutulur hale getirir.
Aynen. Öğrencinin ilgisini çeker ve en önemlisi farklı öğrenme stillerine de hitap eder. O yüzden materyaller dersin bir tamamlayıcısı, bir süsü değil.
Ana bileşenleri yani.
Ta kendisi. Ana bileşenleridir.
O zaman en sık yapılan hata sanırım materyali amacın önüne koymak oluyor. Bu teknoloji çok havalı, demek onun öğretim için uygun olduğu anlamına gelmiyor. Asıl soru şu olmalı: bu materyal öğrencinin öğrenmesini nasıl destekliyor?
Bu o kadar kritik bir nokta ki. Çünkü öğretim tasarımıyla uyumlu olmayan bir materyal dikkat dağıtıcı olabilir.
Hatta tam tersi etki yapabilir.
Kesinlikle. Bilişsel yükü artırır, öğrenmeyi zorlaştırır. İyi bir materyal bilgiyi sadece taşımaz, öğrenmenin kendisinin inşa edilmesine yardım eder.
Peki bu materyaller nasıl ortaya çıkıyor? Yani etkili materyaller rastgele hazırlanmıyor, değil mi? Arkasında planlı bir süreç var.
Tabii ki.
Ve bu sürecin ilk ve en kritik adımı, kaynakların da vurguladığı gibi, analiz.
Evet, o temel olmadan üstüne hiçbir şey inşa edemezsiniz. O aşamada acımasız sorular sorulur. Öğrenenler kim? Ne biliyorlar? Ne öğrenmeleri gerekiyor? Bu materyal nerede kullanılacak? Bu analiz doğru yapılmazsa en iyi tasarlanmış materyal bile hedefe ulaşamaz.
Anladım. Analizi yaptık, sonra tasarım aşaması geliyor. Burada da materyalin iskeleti oluşturuluyor sanırım.
Aynen öyle.
Yani içerik yapısı, hangi medya türlerini kullanacağımız, metin mi, görsel mi, video mu?
Öğretim stratejisi ne olacak?
Tıpkı bir filmin storyboard'unu hazırlamak gibi bir şey.
Çok güzel bir benzetme. Tasarım somutlaştıktan sonra da geliştirme yani üretim aşamasına geçiliyor. Metinler yazılır, görseller üretilir, dijital içerikler kodlanır.
Sonra da uygulama. Materyal artık gerçek öğrenme ortamında.
Evet, ama iş orada bitmiyor.
Bitmiyor, değil mi?
Asla. Son ve belki de en önemli aşama değerlendirme ve revizyon.
Geri bildirimler yani.
Aynen. Öğrenci geri bildirimleri toplanır, öğrenme çıktıları ölçülür ve materyal bu verilere göre güncellenir. Bu tek seferlik bir iş değil, sürekli devam eden bir döngü.
İşte burası çok ilginç. Richard Mayer'ın çoklu ortam ilkeleri, kaynaklar bu konuya epey bir yer ayırmış. Bu ilkeler özellikle dijital materyal tasarlarken ne kadar çok o kadar iyi anlayışının neden yanlış olduğunu gösteriyor galiba.
Tam olarak onu gösteriyor. Mayer'in çalışmaları bu alan için bir anayasa gibi. Bize şunu söylüyor. İnsan beyni bilgiyi belirli kurallara göre işler. Eğer materyalini bu kurallara göre tasarlamazsan, en iyi niyetli çaban bile boşa gidebilir.
Mesela,
En bilinen ilkelerden biri tutarlılık ilkesi. Bu ne anlama geliyor?
bu ilke, öğrenme ile doğrudan ilgisi olmayan gereksiz her şeyi materyalden çıkarman gerektiğini söyler.
Gereksiz ses, müzik, animasyon gibi. Hepsini. Hani dersi eğlenceli yapalım diye eklenen ama amaca hizmet etmeyen her şey var ya.
Evet.
Onlar aslında zihinsel yükü artırarak öğrenmeyi zorlaştırıyor. Yani daha az aslında daha çok demek.
Bekle bir dakika, bu çok önemli. Çünkü bir sürü eğitim materyalinde sırf dikkat çeksin diye bir sürü animasyon, ses efekti kullanılıyor.
Maalesef.
O zaman bu tamamen yanlış mı?
Amaç kalıcı öğrenme ise evet, yanlış. Çünkü beynimiz aynı anda sınırlı sayıda bilgiyi işleyebilir. Sen hem bir şey anlatıp hem de arkada ilgisiz bir müzik çalarsan beyin hangisine odaklanayım diye bocalıyor. Bu da verimi düşürüyor.
Anladım. Bir diğeri çoklu ortam ilkesi. Bu daha basit sanırım.
O oldukça sezgisel, evet. İnsanlar sadece metne kıyasla metin ve görsel birlikte sunulduğunda daha iyi öğrenirler.
Peki ya yakınlık ilkesi?
İşte işin sırrı orada. İlgili metin ve görsellerin birbirine yakın konumlandırılması gerektiğini söylüyor. Bu, beynimizin o iki parçayı birleştirmesini kolaylaştırıyor. Çok basit ama inanılmaz etkili bir kural.
Bir de modalite ilkesi var. Bu biraz daha teknik duruyor.
Aslında o da çok mantıklı. Şöyle düşün, ekranda bir animasyon var. Bir motorun nasıl çalıştığını gösteriyor. Sen buna açıklamak için ekrana bir de uzun bir metin koyarsan, görsel kanal aşırı yüklenir.
Hem okumaya hem izlemeye çalışırız.
Aynen. Modalite ilkesi der ki, böyle durumlarda metin yerine sesli anlatım kullan. Böylece bilgiyi hem görsel hem de işitsel kanallara dengeli dağıtmış olursun.
Ve benim favorim, kişiselleştirme ilkesi. Resmi bir dil yerine samimi ve konuşma diline yakın bir anlatımın öğrenmeyi olumlu etkilediğini söylüyor.
Kesinlikle. Doğrudan öğrenciye "şimdi bu adıma dikkat etmelisin" gibi hitap etmek bir bağ kurmayı kolaylaştırıyor. Kendini sürecin bir parçası gibi hissediyor.
Harika. Diyelim ki bütün bu ilkeleri uyguladık, müthiş bir materyal ortaya çıkardık. Ama önümüzde büyük bir engel daha var. Telif hakları.
Evet.
İnternette bulunduğumuz her içeriğin, eğitim amaçlı bile olsa, serbestçe kullanılabileceğini varsaymak büyük bir hata, değil mi?
Çok büyük bir hata ve dijital vatandaşlığın da temel bir parçası aslında bu. Bir eserin internette olması, onun telifsiz olduğu anlamına gelmiyor.
Hı hı.
İzinsiz kullanılan bir görsel veya video, hukuki ve etik sorunlar doğurabilir. Ve burada en önemli nokta, öğrencilere doğru davranışı model olmak. Kaynak belirtmek bir tercih değil, bir zorunluluk.
Peki bu durum materyal geliştirmeyi çok kısıtlamaz mı? Yani nereden bulacağız bu kadar içeriye?
İşte tam burada açık eğitim kaynakları, yani OER ve Creative Commons lisansları devreye giriyor.
Can simidi gibi yani.
Kesinlikle. Açık eğitim kaynakları, ders notları, videolar, hatta tam ders içerikleri gibi materyallerin belirli koşullar altında ücretsiz olarak kullanılmasını, paylaşılmasını ve hatta uyarlanmasını sağlıyor.
Peki Creative Commons ne?
Creative Commons da bu koşulları belirleyen bir lisans sistemi. İçerik sahipleri eserlerinin hangi koşullarda kullanılabileceğini bu lisanslarla açıkça belirtiyor.
Anladım. Yani bunu kullan ama ticari kullanamazsın veya bana atıf yapmalısın gibi.
Aynen öyle. Bu kaynaklar yasal ve etik bir çerçevede kaliteli materyal üretmeyi çok daha kolay hale getiriyor. Telif hakkı stresi yaşamadan harika işler çıkarabilirsin.
Peki, bütün bunları toparlayacak olursak, senin için ana mesaj ne olur? Bu kaynaklardan süzülen en önemli ders nedir?
Benim için en önemli mesaj şu: teknoloji sadece bir araçtır. Asıl yönlendirici olan pedagojidir.
Pedagoji her zaman önce gelir.
Her zaman. Unutulmaması gereken en önemli nokta bu. Çok iyi tasarlanmış, basit bir çalışma kağıdı, kötü tasarlanmış, cafcaflı, etkileşimli bir oyundan çok ama çok daha etkili olabilir.
Harika bir özet. O zaman son bir düşünceyle bitirelim. Şu ana kadar hep insan üretimi materyallerden konuştuk. Ama şimdi yapay zeka var.
Evet, işler değişiyor.
Saniyeler içinde metin, görsel hatta video üretebiliyor. Peki bu durum bizim eser sahibi ya da yaratıcı tanımımızı nasıl değiştiriyor sence?
Çok derin bir soru.
Bir eğitimci bir görsel oluşturmak için yapay zekayı kullandığında o telif hakkı kime ait oluyor? Ve belki daha da önemlisi, yapay zeka tarafından üretilen bu materyalin doğruluğunu ve tarafsızlığını sağlama konusundaki etik sorumluluk kime düşüyor?
Hmm. Bu sanırım önümüzdeki yıllarda çok daha fazla konuşacağımız bir konu olacak gibi görünüyor.